Romalılara mektup 1. bölüm 14. ayetteyiz. Paulus'un kendisi hakkında söylediği 3 şey. 14. ayet şöyle diyor. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Grekler ve Grek olmayanlar ya da barbarlar. Greklerin bütün insanlığı sınıflandırma biçimiydi bu. Grekler kültürlü, eğitimli ve uygardı. Barbarlar günümüzde bizlerin putperest saydığımız kişilerdi. Aslında bu yanlış bir bölümdür ama bütün insanlığı kapsar ve Romalıların anladığı bir deyimdi. Paulus hem Greklere hem de barbarlara karşı sorumluluğum vardır demişti. Onlara karşı borçlu muydu? Günümüzde Roma'nın ünlü olduğu kravatlar ve ayakkabılardan çok miktarda alıp hesabı ödemeyi unutmuş muydu? Hayır. Bu insanlarla hiçbir iş mukavelesi yoktu ancak İsa Mesih'le kişisel bir mukavelesi vardı. Ve bu da onu bütün insanlara karşı borçlu kılıyordu. Çünkü Tanrı'nın lütfu, inayeti ona bol bol verilmişti. Pavlos'un kayıp dünyaya karşı bir borcu vardı. Hristiyanların borçlarımı öderim dediklerini duyuyorum, öyle mi? Dünya yüzündeki herkes İsa Mesih'in müjdesini duyana kadar sizler ve ben, değerli dostlar, kardeşler, borçlarımızı ödemiş olmayacağız. Pavlos kendisi hakkında başka bir şey daha söylüyor Romalılar 1. bölüm 15. ayette. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi, sevindirici haberi müjdelemek için sabırsızlanıyorum. Paulus daha önce borçlu olduğunu söylemişti, şimdi ise borcunu ödemeye hazır olduğunu söylüyor. Paulus, benim payıma düşen yapılmaya hazır diyor. Bir yorumcu, amacının egemenidir ama durumlarının değil diye yazar. Sadece hazır olmakla kalmaz, onu bildirmeye isteklidir. Tanrı sözünü insanlara ulaştırmak konusunda istek ve büyük bir beklentiye çok ihtiyacımız vardır. Bundan sonraki ayette Paulus'un kendisi hakkında söylediği bir başka şeyi görüyoruz. Ayrıca 16 ve 17. ayetlerde bizlere bu büyük Romalılar mektubunun anahtarını veriyor. Çünkü sevindirici habere, müjdeye bağlılığımdan dolayı utanmıyorum ya da utanç duymuyorum. Çünkü her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı'nın gücüdür. İlkin Yahudi'ye hem de Yunanlı'ya. Pavlos, borçluyum, hazırım ve utanmıyorum diyor. Borçluyum, bu bir itiraftır. Hazırım, bu vazgeçmedir. Utanmıyorum, bu da teslim olmaktır. Bunlar Pavlos'un misyonlarıdır. Pavlos, yaydığı İncil'den utanmıyor. Tam tersine Pavlos, yaydığı iyi haberi, İncil'i düşündükçe seviniyor. Bu iyi haber için çok çok acı çekmişti Paulus. 2. Korintoslar mektubunda şöyle yazar. Cezaevine girdim. Sayısız dayak yedim. Çok kez ölümle burun buruna geldim. 5 kere Yahudilerden 39'ar kırbaç yedim. 3 kez değnekle dövüldüm. 1 kez de taşa tutuldum. Paulus'a, Paulus, bu haberden utanç duymuyor musun diye sorsak bize kesinlikle hayırdır. Tam tersine sevinç getirici haberle övünüyorum. Tüm bu acılara rağmen iyi habere bağlı olduğuma seviniyorum. Evet, o iyi haber için övünüyor çünkü o her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. İyi haberi, İncil'i dinleyip ona güvenen insan Tanrı'nın gücünün kendisi için işlediğini görür. Bu güç ona kurtuluş sağlar. Kendi kendilerini kurtarmaya çalışıp başarısızlığa uğrayan ya da kendileri için hiçbir kurtuluşun bulunmadığını düşünen umutsuz insanlar için İncil bir müjdedir, iyi haberdir. Bu iyi haber size kurtuluş getirecek haberdir. Paulus bu iyi haber aracılığıyla nice insanların tümden yenilendiğine, değiştirildiğine tanık olmuştu. Umutsuz durumda olan insanlara sağlam ve diri umut verdiğini görmüştü. İnsanları iğrençlikten, pislikten kurtardığına ve onlara kutsal bir yaşam getirdiğine tanık olmuştu. Ancak Tanrı'nın gücü buna yeterliydi. Böyle bir haberle kim övünmez? Bu kurtuluş ilkin Yahudilere sunuldu. Tanrı bu kurtuluşu Yahudilere peygamberler aracılığıyla vaat etti. Onu gerçekleştiren Tanrı'nın oğlu beden açısından Davut soyundan doğdu. İsa Mesih Samiryalı kadına kurtuluş Yahudilerden gelir dedi. Bu kurtuluş ilkin Yahudilere sunuldu. Petrus'un Pentekost günü duyurduğu haberi dinleyenler, yeryüzünün her ülkesinden çıkıp gelen ve Yeruşalim'de geçici olarak yaşayan tanrısayar Yahudiler ve Yahudilerin inancını benimseyen insanlardı. İmanlılara katılanların tümü Yahudi ya da Yahudilerin inancını benimseyen insanlardı. İlk imanlıların tümü Yahudiydi. Onlara göre öbür ulusların kurtulması için ilkin Yahudilerin inancını benimsemeleri ve bundan sonra da Mesih'e bağlanmaları gerekti. Yahudiler hemen hemen her yere dağılmışlardı. Bir kentte birkaç Yahudi erkek olduğunda o kentte bir toplantı yeri yani sinagog açarlardı. Bu yolla Yahudilerin inancı birçok kentte tanınıyordu. Uluslardan ilgilenen kişiler toplantılara katılmaya başlardı. Bazıları sünnet edilerek ruhsal yasanın bütün törelerine uyma zorunluluğunu kabul ederdi. Bunlara Yahudilerin inancını benimseyenler denirdi. Yahudilerin inancına ilgi duyan ama sünnet edilmeyi kabul etmeyen kişilere Tanrı'dan korkan insanlar adı verilirdi. Petrus, Tanrı korkusuyla yaşayan yüzbaşı Kornilyos'un yanına gitmekten çekiniyordu ama Tanrı ona göksel bir açıklamayla böyle insanları sıradan ya da kirli saymamayı öğretti. Ona iyi haberi, müjdeyi bildirince Petrus kutsal ruhun Kornelius'a ve yanındakilere verildiğini gördü. Petrus kendisini eleştiren öbür Yahudi kardeşlere ben kim oluyorum ki Tanrı'ya karşı çıkayım dedi. Petrus'u eleştiren kardeşler bu sözleri duyunca yatıştılar ve Tanrı'yı yücelttiler. Demek ki dediler Tanrı uluslara da günahlardan dönerek yaşama kavuşmayı sağladı. Aşağı yukarı aynı dönemde şu olaylar başka bir bölgede yer alıyordu. Stefanus'a çektirilen acı sonucunda darmadağın olanlar Finike'ye, Kıbrıs'a ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü Yahudilerden başka hiç kimseye bildirmiyorlardı ama onlardan Kıbrıslı ve Kirineli bazı kişiler Antakya'ya gelip Yunanlılara da Rabbisa'nın kurtuluş müjdesini bildirdiler. Rabineli onları destekliyordu. Çok sayıda insan iman ederek Rab'be döndü. Bu olaylara ilişkin haber Yeruşalim'deki kilise topluluğunun kulağına erişti. Barnabas'ı Antakya'ya gönderdiler. Kendisi varıp Rabbin kayrasını görünce sevinç duydu, hepsini yüreklendirdi, Rab'be bağlı kalmayı kararlaştırmalar için öğüt verdi. Böylece Yahudi olan imanlılar Tanrı sözünün Yunanlıya da kurtuluş sağlayan Tanrı gücü olduğunu öğrenmeye başladılar. Pavlos ilkin Yahudi'ye kurtuluş haberini sağlamak ve insanlara sunmak için Tanrı'nın seçtiği yol olduğunu anladı. Kendisi de ilkin Yahudilere gitti ama uluslar arasından Tanrı korkusuyla yaşayan insanlara müjdeyi bildirmekten çekinmedi. Hatta Tanrı korkusunu bilmeyen uluslara bile müjdeyi bildirmeye istekliydi Pavlus. Dirilmiş Rab ise onu İsrail halkına ve uluslara göndermişti. Pavlus'un isteği gittiği her şehirde sinagogdaki Yahudileri ve Tanrı'dan korkanları kazandıktan sonra bunlar aracılığıyla kentin öbür insanlarını kazanmaktı. Bunun bir örneği bugün Elçilerin İşleri 13. bölümde görülmektedir. Pavlos ile Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Sebt günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havra'daki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudi dinini benimseyip Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlos ile Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Sebt günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içerisinde küfürlerle Pavlos'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlos ile Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Hem de Yunanlı'ya diyor. Evet, Yunanlı'nın da yeri vardır Tanrı'nın kurtuluş planında. Apayrı bir kültürden gelen Yunanlı'nın ruhsal yasası yoktu. kilise topluluğunda bir araya gelen ruhsal yasa bağlısı Yahudilerle bununla ilişkisi olmayan Yunanlıların birbirlerine uymaları kolay değildi. Bu konudan doğan sorunlara Pavlos bu mektubun 9-15 bölümleri arasında değinir. Evet, Pavlos'un İncil'den neden utanmadığının başka nedenleri daha vardır. Efes'te 1. yüzyılda bir kilise binasının olmadığını biliyor muydunuz? Efes'te antik dünyanın 7 harikasından biri olan Diana'nın ya da Artemis'in tapınağı vardı ama bir kilise binası yoktu. Sanıyorum Roma'da Pavlos kardeş Roma'ya gelmedi çünkü fakir insanlara hitap eden bir mesajı var. Vaaz ettiği mesajın bir prestiji yok. O mesajla bağlantılı olan büyük tapınaklar yok. Bu mesajı Roma gibi önemli bir yere getirmekten utanır diyen insanlar da vardı. Bunun üzerine Pavlos müjdeden utanmıyorum diyor. Pavlos müjdeden neden utanmıyor? Çünkü müjde Tanrı'nın gücüdür. Güç olarak tercüme edilen Yunanca sözcük dinamit sözcüğünü aldığımız dunamistir. Müjde dunamis gücüdür. Bu ilahi enerji türde bir güçtür. Müjde kendi başına bir güç taşır. İçinde bir güç vardır. Belirli bir şey için gücü vardır. Nedir bu? Kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür. Müjdenin oluşturduğu sonuç ve yaptığı etki budur. Kurtuluş, müjdenin birçok şeyi kapsayan bir terimidir. Aklanmadan, doğru sayılmadan yüceltilmeye kadar her şeyi kapsar. Hem bir etkinlik hem de bir süreçtir. Kurtulduğum ve kurtulmakta olduğum ve kurtulacağım, yani kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım eşit şekilde doğrudur. Müjde önce Yahudiler, sonra da Yahudi olmayanlar içindir. Irksal ve dinsel engellere bakmadan insanlığın tamamını içerir. Ve kişiseldir, her bireye hitap eder. İsteyen herkes gelebilir. Kapsama alanı evrenseldir ama inanan herkesle sınırlıdır. Bu cümle seçilmişlik ve özgür iradeyi bir tek paket haline getirir. Kurtuluşu elde edebilmenin tek yolu kişisel imandır. Önce Yahudiler, sonra Yahudi olmayanlar için sözü, Yahudilerin günümüzde müjdeyi duyma konusunda bir önceliğe sahip oldukları anlamına gelmez. Önemli olan müjdecilik bakımından Yahudinin Yahudi olmayanla eşit düzeyde olmasıdır. Kronolojik olarak müjde önce Yahudilere gitmişti. Pentekost gününde Yeruşalim'de olsaydınız, tamamen Yahudilerden oluşan bir toplantı görürdünüz. Yani Mesih imanlıları topluluğu görürdünüz. Ve Pavlos müjde yolculuklarında müjdeyi önce Yahudi tapınaklarında, sinagoglarda vaaz etmişti, oraya götürmüştü. Ama Elçilerin İşleri 13. bölüm 46'da bizlere Pavlos da Barnaba ise cesaretle karşılık verip şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Müjde bir Yahudi kenti olan Yeruşalim'de başladı, sonra Yahudiye, Samiriye ve dünyanın her köşesine yayıldı. Bu ayetteki çok önemli üç gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Müjdenin etkisi kurtuluş verir. 2. Tüm dünyaya kadar uzanır. 3. İsa Mesih'e iman herkese şarttır. Şimdi Romalılar 1. bölüm 17. ayete bakalım. Çünkü diyor, sevindirici haberde, yani İncil'de Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi açıklanır. İmana dayanan, imana ulaştıran doğruluktur bu. Tıpkı kutsal kitapta yazılı olduğu gibi. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayette Pavlus, sevinç getirici haberin neden her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücü olduğunu açıklar. Sevinç getirici haberde Tanrı'nın doğruluğu açıklanır. Bunun için kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. Tanrı'nın doğru olduğunu biliyoruz. Evet, onda hiç eğrilik yoktur. Doğru olduğu için biz insanlardaki her eğriliği, onun doğru ismine aykırı her davranışı cezalandıracaktır. Ama bu bize kurtuluş sağlamaz. Tanrı'ya hizmet ederek kendi çabalarıyla kurtuluşunu kazanmaya çalışan Martin Luther şunları demiştir: ben Tanrı'nın doğruluğundan nefret ediyorum. Çünkü bu doğruluk her günahımı bulan, beni her zaman cezalandırmak isteyen doğruluktu. Ama Romalılara mektubu incelemeye, çalışmaya başlayan Martin Luther, Tanrı'nın doğruluğu insanı doğruluğa eriştiren bir doğruluk olduğunu anlamaya başladı ve bundan büyük sevinç duydu. İnsana kurtuluş sağlayan bildiri budur. Tanrı seni doğruluğa eriştirir. Tanrı seni doğrulukla donatır. Tanrı seni doğru duruma getirir. Bu durumda Tanrı mahkemesinde suçlu çıkmazdın. Çünkü yüce yargıç seni doğru kişi ilan etmiştir. Eskiden Tanrı'dan ayrılmış, ona isyan eden bir günahlıydın ama artık Tanrı'yla doğru bir ilişkiye getirildin. Tanrı sözüne iman edince. 17. ayette ne diyordu? Tanrı'nın insanı doğruluğa iletmesi sevinç getirici haberde açıklanır. İmana dayanan, imana ulaştıran doğruluktur bu. Tıpkı yazılı olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Kutsal kitabın eski çevresinde çünkü onda Tanrı'nın salahı, doğruluğu imandan imana keşfolunur daha harfi bir tercümedir. Tanrı'nın salahı ya da doğruluğu olmamalı. Çünkü bu onun bir özelliği olur. Ve Tanrı özelliklerini kimseyle paylaşmaz. Bu bir doğruluktur ve Tanrı'dandır. İnsanın doğruluğu değildir. Tanrı insanın doğruluğunu kabul etmeyeceğini, çünkü insanın doğruluğunun kendi gözünde kirli paçavralar gibi olduğunu Yeşaya 64 ayet 6'da zaten söylemiştir. Pavlos, Mesih'in bize sayılan doğruluğundan söz ediyor. Kayıp günahkarı Mesih'e yerleştiriyor ve Tanrı'nın onu Mesih'te gördüğünü söylüyor. İmanlı, Mesih'in kendisi için yapmış olduğu şeyden ötürü tamamen kabul edilmiştir. Bu doğruluğu elde edebilmenin tek yolu imanladır. Bu imanla olan bir doğruluktur. Bunun için çalışamazsınız. Ona yatırımda bulunamazsınız. Onu satın alamazsınız da. Onu imanla kabul etmekten başka bir şey yapamazsınız. Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Doğruluk sözcüğü dikaiosunedir. Bu sözcük İncil'de 92 kez geçer ve bunlardan 36 tanesi Romalılar mektubundadır. Tanrı'dan bir doğruluk sözü bu mektupta 8 kez geçer. Dike kökü, yani Yunanca'daki dike kökü doğru anlamına gelir. Adalet ve adil sözcüğü de aynı kökten gelir. Esas anlam haklı olmaktır ve günahın tam tersidir. Bir yorumcu şu uygun tanımı vermiştir. Tanrı tarafından içinde olmamızın buyurulduğu, emredildiği konumdur ve onun yargısının testine dayanmaktır. Tanrı tarafından onaylanan kişinin içinde bulunduğu durum ve onun davranışlarıdır. Aracılığıyla insanın Tanrı'yla iletişim içinde olması ve Tanrı'nın isteğini kendi ideali ve standardı kabul etmesidir. Sözünü ettiği doğruluk, Tanrı'nın talep ettiği ve Tanrı'nın sağladığı şeydir. Bu, Tanrı'dan gelen bir doğruluktur. İmandan imana, sözü imandan çıkan ve imana giren anlamına gelir. Tanrı sizi imanla kurtarır. Siz imanla yaşarsınız. İmanla ölürsünüz ve imanla cennette olacaksınız. Daha iyi anlaşılması için bir örnek vereyim. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman, ilk doğduğu anda, doğum yaptıran ebe ya da doktor bebeği topuklarından tutup yukarı kaldırır ve poposuna bir tokat atar. Çocuk ise birden avazı çıktığı kadar bağırmaya başlar. Çocuk atmosfer dünyasına doğar ve o tokat çocuğun nefes almasını başlatır. O günden sonra bu çocuk atmosferi solur. Havadan havaya, oksijenden oksijene. Bu çocuk yıllar sonra bir gün Rab ile karşılaşır ve iman ederek yeniden doğar. Yani ikinci kez doğar. İmanla kurtulur ve ondan sonra da imanla yaşar, imandan imana. İmana dayanan, imana ileten doğruluk diyor Pavlus. Bu doğruluğun temeli imandır. Tanrı kendisine güvenerek bağlanan insanı doğruluğa eriştirir. Tanrı kendi çabalarını bırakıp, İmanın boş ellerini uzatan kişiye doğruluk armağanını verir. İmana dayanan, imana ileten doğruluk sözü aslında onda Yani Rab'de Tanrı'nın bir doğruluğu imandan imana açıklanır sözünü karşılar. Anlamı Tanrı sözünde müjdede Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi iman aracılığıyla iman eden kişiye açıklanır olarak anlaşılır. İmana dayanan, imana ileten doğruluk diye çevrilmesi, imanla doğruluğa erişen kişinin imanda gelişmesini vurgular. İmana dayanan doğruluğun peygamberler aracılığıyla kutsal yazılarda vaat edildiği vurgulanır. Tıpkı kitapta yazılı olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Pavlos bu sözle Habakuk peygamberin sorusuna Rab'den aldığı yanıttan bir alıntı vermektedir. Rab, peygamber Habakuk'a o acımasız ve saldırgan ulusu kilden ileri ayağa kaldırdığını açıklamıştı. Peygamber bunun nedenini anlayabildiğini Rab'a bildirir. Ya Rab, sen onu hüküm için koydun diyor. Oysa bununla peygamberin düşüncesinde bir sorun belirlenir ve Rab'be şunları sorar. Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan ve sapıklığa bakamayan, hayınlık edenlere niçin bakıyorsun ve kötü adam kendisinden daha doğru olanı yutunca neden susuyorsun? Ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi? Rabbin bu soruya verdiği yanıtın içinde şu önemli söz bulunur. İşte kendisinin içinde canı doğru değil, kabarmıştır fakat salih, doğru kişi kendi imanıyla yaşayacaktır. Habakuk 2 ayet 4. Kendisinin içinde canı doğru olmayan, gururla kabaran ulusa Tanrı 5 kere vay başına sözünü açıklar ve onu yargılayacağını bildirir. Rabbin sağ elinin kasesi dolaşıp sana da erişecek diyor Habakuk 2.16'da. Kildenilerin canı doğru değildir çünkü Rab'be güvenmezler. Ama Rab'be güvenen doğru kişi yaşayacaktır. Ona kimse vay başına demeyecektir. Rabbin sağ elinin yargı kasesi ona erişmeyecektir. Tıpkı İsa Mesih'in yıllar sonra söylediği gibi benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O kimse yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 5 ayet 24. Tanrı'nın onu doğruluğa eriştirmesine güvenen kişi yargılanmayacaktır. Sonsuz yaşama kavuşmuştur. Böylece doğru kişi imanla yaşayacaktır. Sözünün imanla doğruluğa eriştirilen kişi kurtulacaktır anlamına geldiğini de görebiliriz. Evet, Habakuk 2.4'ten alınan bu ayet, Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler olmak üzere İncil'in 3 büyük mektubunda aktarılmıştır. Yani doğru kişi imanla yaşayacaktır. İmanla doğru sayılmak, Mesih'e güvenen günahkarın Mesih öldüğü için bağışlanmakla kalmayıp Mesih'te Tanrı'nın önünde tam bir insan olarak durduğu anlamına gelir. Bu sadece günahın bizden alınması anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda bize doğruluğun eklendiği anlamına gelir. İsa bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğruluğumuz için ölümden dirildi diyor Romalılar 4.25'te. Ki Tanrı'nın önünde Mesih'te tam bir insan olarak durabilelim. İmanla aklanmada Tanrı'nın etkinliği onun keyfi olarak vermiş olduğu bir karar değildir. Kutsallığını ve adaletini görmezlikten gelmez. Tanrı bizleri inayetle kurtardığından bu bizde hiçbir erdem olmadığı anlamına gelir. Bizleri İsa'ya güvendiğimizden başka hiçbir şeyi temel alarak kurtarmaz. Eğer ceza ödenmezse, günah cezası ödenmezse Tanrı kendi adaletini yalancı çıkartma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Cennetin arka kapısını açıp günahkarları karanlıkta oraya gizlice sokmayacaktır. Ama sizi sevdiği için İsa Mesih bir yol açmak için sizin için ölmüştür. Rab İsa Mesih cennete giden yoldur. Tanrı'ya giden yoldur. Mesih günahımızın cezasını ödemiş olduğu için kurtuluşumuz onun kanına imandadır. Her şeyi İsa ödedi dostum. Her şeyi ona borçluyum. Günah kıpkırmızı bir leke bırakmıştı. O onu, yani İsa Mesih, onu kar gibi beyaz yıkadı.